Ayrım 14. Bir gün, David Nichols. Sayfa 197. Bölüm 8. Gösteri Dünyası. 15 Temmuz 1994 Cuma. Leytonstone ve Isle of Dogs. Emma Morley iyi yemek yiyor, ölçülü içiyor. Bugünlerde 8 saatlik iyi bir uyku uyuyor ve sabahları 6.30'da kendiliğinden uyanıyor. Sonra büyük bir bardak su, günlük 1,5 litrenin ilk 250 mililitresini içiyor. Suyu sıcak, çift kişilik yatağın yanına vuran sabah güneşinde duran sürahiden ona uyumlu bardağına dolduruyor. Saatli radyo çalıyor ama o kendisine yatakta yatma ve haber başlıklarını dinleme izni veriyor. İşçi Partisi lideri John Smith öldü. Westminster Abbey'deki cenaze töreninden bir haber. Karşı partiden saygılı taziye. Hiçbir zaman sahip olmadığımız harika başbakan. Yerine kimin geçeceğine dair spekülasyonlar var. Emma, nükleer silahsızlanma hareketindeki üyeliği uzun zaman önce sona erdiği için İşçi Partisi'ne üye olma olasılığını bir kez daha düşünmeyi hatırlatıyor kendisine. Sonu gelmeyen Dünya Kupası haberleri yataktan kalkmaya zorluyor onu. Yazlık yorganı fırlatıyor, eski kalın gözlüklerini takarak yatakla duvar arasındaki dar boşluğa kayıyor. Küçücük banyoya gidip kapıyı açıyor. Bir dakika. Tekrar çekerek kapatıyor kapıyı ama kendini iyi yanı iki büklüm vaziyette tuvaletin üzerinde görmekten koruyacak kadar hızlı değil. Neden kilitlemiyorsun İyan diye bağırıyor kapıda. Özür dilerim. Geri dönüp yatağa oturuyor. Fonda sifon sesleri. Bir sifon sesi daha. Sonra İyan'ın sümkürerek burnunu temizlemesi ve başka bir sifon sesi eşliğinde somurtarak çiftçiler için hava durumunu dinliyor. Sonunda kırmızı bir suratla ve perişan halde kapıda görünüyor İyan. İç çamaşırı yok. Üzerinde bacaklarının biraz üzerini örten bir tişört var. Dünyada bu şekilde iyi görünecek hiçbir adam yoktur. Yine de Emma dikkatini onun yüzünde toplamak için ciddi bir gayret harcıyor. Ciddi bir deneyimdi. Daha iyi değil misin şimdi? Kendini emniyete almak için gözlüklerini çıkarıyor. Tam olarak değil, diyerek suratını asıyor. Elleriyle karnını ovalıyor. Mideciğim alt üst olmuş durumda. İyan acı içinde konuşuyor. Emma her ne kadar İyan'ın müthiş olduğunu düşünse de, midecik kelimesinde içinde kapıyı onun suratına sertçe kapatma isteği uyandıran bir şeyler var. O jambonun bozuk olduğunu söylemiştim sana ama beni dinlemedin. Hayır, ondan değil. Aa, hayır, jambon bozulmaz diyorsun. Jambon iyileştiricidir. Sanırım bir tür virüs. Belki de ortalıkta dolaşan şu böceklerdendir. Okulda her köşede var. Belki ben getirip sana bulaştırmışımdır. İyan karşılık vermiyor. Bütün gece ayaktaydım. Kendimi berbat hissediyorum. Biliyorum hayatım. Nezlenin üzerine bir de ishal. Cazip bir kombinasyon, ay ışığı ve müzik gibi. Yaz soğuk algınlıklarından nefret ediyorum. Senin hatan değil, diyor Emma doğrulup oturarak. Mide üşütmesi sanırım, diyor. Kelimelerin uyumu hoşuna gidiyor. Mide üşütmesine benziyor. Kendimi yumruklarını sıkarak bütün durumunu özetleyecek bir söz arıyor. Tıkanmış hissediyorum. Bu durumda işe gidemem. Gitme o zaman. Ama gitmek zorundayım. O zaman git. Yapamam, yapabilir miyim? Şu anda bir kilo balgam varmış gibi hissediyorum. Elini alnında dolaştırıyor. Bir kilo kalın balgam. Bugünü alt etmek için ihtiyacım olan görüntü geldi gözümün önüne. Üzgünüm ama kendimi kötü hissediyorum. Yatağın kendi yatta tarafına sıkışıyor ve bir başka acındırıcı iç çekişle yorganın altına giriyor. Emma ayağa kalkmadan önce kendini toparlıyor. Bugün Emma Morley için büyük bir gün, anlamlı bir gün. Bu akşam Cromwell Road Meslek Okulu'nda Oliver oyununun premieri var ve bir felaket olması potansiyeli çok yüksek. Bugün Dexter Mayhew için de büyük bir gün. Nemli çarşaflar yığını içinde gözleri kocaman açık yatıyor ve yanlış gidebilecek şeyleri düşünüyor. Bu gece kendi yepyeni şovunda ulusal televizyonda canlı görünecek. Bir araç. Yeteneği için bir araç ve o birdenbire bir yeteneği olduğundan kuşku duyuyor. Önceki gece dışarısı hala aydınlıkken bu sabah taze bir yüzle uyanmak umuduyla tek başına ve ayık olarak küçük bir çocuk gibi erkenden yatağına yattı. Ama 9 saatin 7 saatini uyanık geçirdi ve şu anda endişeden tükenmiş durumda, midesi bulanmakta. Telefon çalıyor, hemen doğruluyor ve telesekreterdeki kendi sesini dinliyor. Öyleyse konuş bakalım, diyor makinedeki ses kendinden emir bir tavırla. Ahmak, mesajı değiştirmelisin diye düşünüyor. Makine ötüyor. Aa, tamam öyleyse. Selam, benim. Emma'nın sesindeki o tanıdık rahatlığı hissediyor ve tam telefonu açmak üzereyken tartışmış olduklarını ve küs kalması gerektiğini hatırlıyor. Bu kadar erken saatte aradığım için ve diğer her şey için özür dilerim. Ama ikimizden birinin doğru düzgün bir işi olması lazım. Sadece şunu söylemek istemiştim. Bu gece önemli bir gece. Gerçekten iyi şanslar dilerim. Cidden iyi şanslar. İyi olacaksın. İyiden de iyi. Harika olacaksın. Yalnızca hoş bir şeyler giy ve o saçma sapan sesle konuşma. Gelmediğim için kızacaksın biliyorum ama bir aptal gibi televizyonda seyredip eğleneceğim. Dexter çıplak vaziyette yataktan çıkıyor, makineye bakıyor. Ahizeyi kaldırmayı düşünüyor. Saat kaçta dönerim bilmiyorum. Okul oyunlarının nasıl olduklarını bilirsin. Bu çılgın işe şov diyoruz. Sonra ararım. İyi şanslar Dex. Kucak dolusu sevgiler. Bu arada yeri gelmişken şu telefon mesajını değiştirmelisin. Ve kapatıyor. Dexter aramayı düşünüyor ama taktiksel açıdan biraz daha küs kalması gerektiğini hissediyor. Yine tartışmışlardı. Emma, Dexter'ın erkek arkadaşından hoşlanmadığını düşünüyor ve Dexter ısrarla inkar etmesine rağmen Emma'nın erkek arkadaşından hoşlanmadığını gizlemesinin bir yolu yok. Dexter denemişti, gerçekten denemişti. Üçü birlikte sinemalarda, ucuz lokantalarda, salaş meyhanelerde oturmuşlardı. Ian, Emma'nın ensesinde burnunu çekerek dururken Dexter, Emma ile göz göze gelip onaylayıcı bir ifadeyle gülümsemişti. Çiçeği burnunda aşıklar. Emma'nın Earls Court'taki küçücük evinin küçücük mutfak masasında oturup çıplak elle boks yapar gibi vahşi bir rekabet duygusuyla Trivial Pursuit bir genel kültür oyunu oynamıştı. Ian'ın gözleme dayalı stand-up gösterisini izlemek üzere onun Sony Kotronics'teki arkadaşlarına da katılmıştı. Emma yanında oturmuş gergin bir şekilde sırıtarak sanki nerede gülmesi gerektiğini öğretir gibi onu dürtüp durmuştu. Ama onun tüm gayretlerine rağmen düşmanlık elle tutulur biçimde ortada ve karşılıklıydı. Ian, Dexter'ın halkın gözüne girmeye çalışan bir sahtekar olduğunu, gece otobüsleri yerine taksiyi, barlar yerine üyelik gerektiren kulüplere gitmeyi, paket servis yerine lüks restoranlara gitmeyi tercih ettiği için, sübbenin biri olduğunu ima etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. İşin kötüsü Emma da sürekli küçümseyen tavırlarıyla başarısızlıklarını hatırlatarak ona katılıyordu. Başına bu kadar çok şey gelirken ve hayatın olaylarla doluyken başını dik tutmanın, saygın kalmanın ne kadar zor olduğunu anlayamıyor muydu bunlar? Dexter akşam yemeğinin hesabını ödeyecek olsa ya da otobüse bineceklerine taksi parasını ödemeyi teklif etse bu ikisi ağızlarından lafı geveleyip kendilerine hakaret edilmiş gibi alınıyordu. İnsanlar bu kadar başarılı olmasına neden memnun olamıyorlar? Neden cömertliği karşısında şükran duymuyorlar? Külüstür kanepede Star Trek izleyerek geçirdikleri son işkence gecesinde Hint sosunun yağı Dries Van Noten'den aldığı pantolonuna dökülmüştü. Bu bardağı taşıran damla olmuştu. O günden sonra Emma ile yalnız başınayken görüşüyordu sadece. Mantıksızca, anlamsızca ne olmuştu? Kıskançlık mı? Hayır, kıskançlık değil, gücenmişti belki. Emma'nın her aradığında orada bulacağı bir acil durum servisi olacağını sanmıştı. Geçen Noel'deki annesinin ölüm felaketinden beri her geçen gün kendini ona daha bağımlı hissetmeye başladığı halde Emma onun için daha az müsait olmaya başlamıştı. İster telefon çağrılarını hemen geri dönerdi, şimdi ise tek kelime etmeden günler geçiyor, Ian'la birlikte dışarıda olduğunu söylüyor ama nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, birlikte mobilya mı alıyorlar, video mu seyrediyorlar? Ian, Emma'nın anne babası Jim ve Sue ile bile tanışmış, onu seviyorlar diyor Emma. Dexter neden tanışmadı hiç Jim ve Sue ile? Onu daha fazla sevemezler miydi? En rahatsızlık verici olansa Emma'nın Dexter'dan bağımsızlaşmasından tat alıyor görünmesiydi. Dexter kendisine bir ders vermiş gibi hissediyordu. Emma'nın bu yeni bulunmuş rahatlığı yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı sanki. İnsanların hayatlarını senin etrafında kurmalarını bekleyemezsin Dexter, demişti Emma kötü niyetli bir ifadeyle ve yeniden tartışmışlardı. Bütün bunlar Emma, Dexter'ın canlı televizyon şovunda stüdyoda olamayacağı içindi. Ne yapmamı istiyorsun? Sen televizyona çıkacaksın diye oyunu iptal etmemi mi? Oyundan sonra gelemez misin? Olmaz, çok uzak. Araba gönderirim. Oyundan sonra çocuklarla, velilerle konuşmam gerek. Neden? Dexter, mantıklı ol, benim işim bu. Huysuzlaştığını biliyor Dexter ama Emma'yı seyircilerin arasında görmek ona çok yardımcı olabilir. Ya şimdi bu cümleler kötü, akıcı olmuyor okurken. Şimdi şu cümleye bakar mısın? Huysuzlaştığını biliyor Dexter ama Emma'yı seyircilerin arasında görmek ona çok yardımcı olabilir. Emma etrafında olduğu zaman daha iyi biri oluyor ve zaten arkadaşlar da bunun için değil midir? Emma onun uğuru, nazar boncuğu ve şimdi Emma orada olmayacak, annesi orada olmayacak. Öyleyse bütün bunları neden yaptığını merak ediyor. Uzun bir duştan sonra kendini daha iyi hissediyor, içine gömlek giymeden, hafif V yakalı bir kaşmir kazak, iç çamaşırı giymeden, belden büzme bir keten pantolon giyiyor ve ayağına bir çift Birkenstock geçirerek televizyon yorumları okumak için gazete bayine gidiyor. Gazete bayi koşullar gereği ünlü müşterisine gülümsüyor ve Dexter kolları gazetelerle dolu olarak eve dönüyor. Şimdi kendini daha iyi hissediyor. Kaygılı ama aynı zamanda coşku dolu. Espresso makinesi ısınırken bir kez daha telefon çalıyor. Daha makine devreye girmeden bir şey ona arayanın babası olduğunu söylüyor. Annesinin ölümünden beri telefonlar sıklaştı ve giderek işkenceye dönüştü. Tutuk, dolambaçlı ve dağınık konuşmalar. Kendi kendini yetiştirmiş bir adam olan babası şimdi en basit bir iş karşısında pes etmiş gibi görünüyor. Duyduğu ıstırap cesaretini kırmış durumda ve Dexter, ender ev ziyaretlerinde babasını sanki yabancı bir teknolojiye bakar gibi su ısıtıcısına bakarken buluyor. Öyleyse konuş bakalım diyor ahmak makine. Selam Dexter, baban. Sıkıcı telefon sesiyle konuşuyor. Bu geceki şovun için iyi şanslar dilemek için aradım yalnızca. Seyrediyor olacağım. Çok heyecan verici. Alice'ın olsa gurur duyardı. Bunun doğru olmadığını ikisinin de hissettiği bir anlık bir duraksama oluyor. Bütün söylemek istediğim bu. Bir de gazeteleri fazla önemseme. Eğlenmene bak. Hoşça kal. Neyi önemseme? Dexter ahizeyi kavruyor. Hoşça kal. Babası kapattı. Patlayıcıların üzerindeki saati ayarlayıp kapattı. Dexter korku dolu gözlerle gazete yığınına bakıyor. Keten pantolonun ipini sıkıyor ve gazetenin TV sayfasını açıyor. Emma banyodan çıktığında Ian telefondaydı ve cilveli sesi maskara tavırlarından annesiyle konuştuğunu anlıyor Emma. Erkek arkadaşı ve Sue, Noel'de Leeds'te tanıştıklarından beri tuhaf bir ilişki içindeler. Ne hoş çiçekler Bayan M. Ve bu hindi ne kadar lezzetli. Aralarında bir elektrik, ortak bir sevgi var ve Emma ile babasının tüm yapabildikleri kafalarını sallayıp gözlerini devirmek. Emma sabırla Ian'ın bitirmesini bekliyor. Hoşça kalın Bayan M. Evet, ben de öyle umuyorum. Sadece bir yaz soğuk algınlığı atlatırım. Hoşça kalın Bayan M. Ian tekrar ölümcül hasta gibi yatağa dönerken Emma telefonu alıyor. Annesi mahcup ve sersemlemiş bir halde. Ne hoş delikanlı, öyle değil mi? Öyle anne. Umarım onunla ilgilenirsin. İşe gitmek zorundayım anne. Şimdi ben niye aradım? Bak niye aradığımı tamamen unuttum. Ian'la konuşmak için aramıştı. Bana iyi şanslar dilemek için olabilir mi? Niçin iyi şanslar? Okuldaki oyun için. Aa evet iyi şanslar. Kusura bakma görmeye gelemiyoruz. Londra o kadar pahalı ki. Emma ekmek kızartıcıdaki ekmekler yanıyormuş gibi yaparak telefonu kapatıyor. Sonra terleyerek iyileşmek için yorganın altında terleyen hastaya bakmaya gidiyor. Payına düşen şey ise bir kız arkadaş olarak başarılı olmadığının farkına varmak oluyor. Onun için yeni bir rol ve bazen kendini kız arkadaş hareketli rol yaparken buluyor. Elini tutmak, televizyonun karşısında sarılarak oturmak, bu tür şeyler. Ian onu seviyor. Pek sık olmasa da öyle söylüyor. Emma da onu sevebileceğini düşünüyor ama biraz zaman gerekecek. Kesinlikle denemeye niyetli ve şu anda bilinçli bir sempati gösterisiyle yatakta yatan Ian'a sokuluyor. Eğer bu geceki gösteriye gelemeyeceğini düşünüyorsan, Ian telaşla oturuyor. Hayır, hayır, hayır, hayır, kesinlikle geleceğim. Gelemezsen anlarım. Ambulansla gelmem gerekse bile gelirim. Aptalca bir okul piyesi yalnızca, can sıkıcı bir şey. Emma bakmak için başını kaldırıyor. Bu senin büyük gecen, bunu dünyada kaçırmam. Emma gülümsüyor. İyi, sevindim. Eğilip titiz bir şekilde dudakları kapalı olarak onu öpüyor. Sonra çantasını alıp evden dışarı çıkıyor. Büyük gün için hazır. Yazının başlığı şöyle. Televizyonun en nefret uyandıran adamı bu mu? Dexter bir süre bir yanlışlık olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü başlığın altına yanlışlıkla kendi resmini basmışlar ve resmin altında adını yazar gibi sadece iki sözcük yazıyor. Kendini beğenmiş. Küçük espresso fincanını parmaklarının arasında sıkıca tutarak okumaya devam ediyor. Bu gecenin televizyonu. Bugün televizyonda Dexter Mayhew'dan daha bencil, kendini beğenmiş, ukala dümbeliği birisi var mı? Onun o kibirli, güzel çocuk yüzü bizde televizyonu tekmeleme isteği uyandırıyor. Okulda bir lafımız vardı. İşte kendini bir halt zanneden biri. Gariptir, şov dünyasında onu, onun kendini sevdiğinden daha çok seven biri olmalı ki 3 yıl boyunca rahat olu, bu küçük harf olayından nefret etmiyor musunuz? Fazlasıyla 1990'lar. Sunduktan sonra şimdi kendi gece şovunu sunuyor. Gece yarısı kilitlen. Okumayı kesmeliydi. Tam gazeteyi kapatmak üzereydi ki gözü bir kelimeye ilişti. Yeteneksiz. Okumayı sürdürdü. Eğer delikanlı olmaya çalışan özel okul öğrencisi bir yeni yetmeyi seyretmeyi gerçekten istiyorsanız bu program tam size göre. Üstelik canlı, onun meşhur yeteneksiz röportaj tekniklerini izlemek keyif verici olabilir. Alternatif olarak yüzünüzü keten ayarına getirmiş buharlı ütüyle dağlayabilirsiniz. Yardımcı sunucu Şen Şakrak, Suki Meadows, müzikler Shed Seven, Echo Belly ve The Lemonheads'ten uyarmadı demeyin. Dedikodular ve bu karışık durumla mücadele etmeye çalışarak yeniden espresso yapıyor. Başarılı insanları eleştirme eğilimi tipik İngiliz hastalığı diye düşünüyor. Biraz başarılı olduğunu gördüler mi seni devirmeye çalışırlar. Umurumda değil. İşimi seviyorum ve işimde çok iyiyim. Üstelik bir televizyon sunucusu olmak için gerekenler insanların sandıklarından çok daha fazla. Tıkır tıkır çalışan bir zeka, hızlı düşünmek, bunun yanı sıra eleştirileri kişisel olarak algılamamak. Asıl eleştirilmesi gerekenler bir sabah uyanıp da eleştirmen olmaya karar verenler. Onlara nasıl şov yapıldığını göstereceğim. Bu monoloğun çeşitlemeleri büyük gün boyunca yapım şirketine giderken, yolda, Isle of Dogs'taki stüdyoya giderken, şoförün kullandığı arabada, öğleden sonraki elbise provasında, yapımcılarla toplantıda, makyaj yapılırken ve en sonunda soyunma odasında yalnız kalana kadar Dexter'ın kafasında dolanıp duruyor, sonunda çantasını açabiliyor, sabah yerleştirdiği şişeyi çıkarıyor, kendine büyük bir bardak vodka dolduruyor, üzerine ısınmış portakal suyu ekliyor ve içiyor. Vur, vur, vur, vur, vur. Perdenin açılmasına 45 dakika var ve bu monoton ses bütün blok boyunca duyuluyor. Vur, vur, vur. Emma koridorda telaşla koşarken Bayan Granger'ın yangından kaçar gibi soyunma odasına fırladığını görüyor. Onları durdurmaya çalıştım, beni dinlemiyorlar. Teşekkürler Bayan Granger, başa çıkabileceğimden eminim. Bay Godalming'i çağırayım mı? Her şey yoluna girecek eminim. Siz gidip koronun provasını yaptırın. Bunun bir hata olduğunu söylemiştim. Elleri göğsünde telaşla uzaklaşıyor. Asla işe yaramayacağını söylemiştim. Emma derin bir nefes alıyor, içeri giriyor ve Artful Dodger, Oliver Twist'in üzerine çökmüş, yüzünü tozlu döşemeye bastırırken yüksek şapkalar ve kabarık etekler içindeki 30 çocuğun onların etraflarına dizilmiş tempo tutmakta olduklarını görüyor. Burada neler oluyor millet? Victoria dönemi güruhu dönüyor. Onu üzerimden alın bayan diye homurdanıyor Oliver. Kavga ediyorlar bayan, diyor koyun pirzolasına benzer favorileri olan 12 yaşındaki Samir Shotari. Bunu görebiliyorum, teşekkürler Samir, diyor ve kavga edenleri ayırmak için kalabalığın arasına dalıyor. Dodger'ı oynayan sıska siyah kız Sonya Richardson parmakları hala Oliver'ın sarı perçemlerinde. Emma kızı omuzlarından tutup gözlerinin içine bakıyor. Bırak Sonya, bırak, tamam mı, tamam mı? Sonunda Sonya kalkıp bir adım geri gidiyor, gözleri doluyor, öfkenin yerini yaralanmış gurur alıyor. Martin Dawson, yetim Oliver sersemlemiş görünüyor. 165 santim boyunda tıknaz bir çocuk. Bay Bumble'dan bile daha iri. Yine de bu iri kıyım çocuk ağlamak üzere. O başlattı, diyor basla tiz arasında titrek bir sesle. Kirlenen yüzünü elinin kenarıyla temizlemeye çalışıyor. Bu kadarı yeter Martin. Evet, kapa çeneni Dawson. Ciddiyim Sonya, yeter. Emma çemberin ortasında duruyor ve bir boks hakemi gibi kavga eden çocukları kollarından tutuyor, gösteriyi kurtarmak için canlandırıcı bir konuşma yapması gerektiğini kavruyor. Kendinize bir bakın. Kostümlerinizin içinde ne kadar muhteşem göründüğünüze bir bakın. Samir'in kocaman favorilerine bakın. Kalabalık gülüyor. Samir yapıştırma saçlarını kaşıyarak katılıyor. Dışarıda muhteşem bir şov, gerçek bir gösteri izlemeyi bekleyen arkadaşlarınız ve aileleriniz var. Ya da en azından ben öyle düşündüm. Kollarını kavuşturuyor ve içini çekiyor. Çünkü gösteriyi iptal edeceğiz. Blöf yapıyor elbette ama etkili oluyor. Büyük bir itiraz homurtusu yükseliyor. Ama biz bir şey yapmadık bayan diye itiraz ediyor Fagin. Peki kim vur vur vur diye bağırıyordu Rodney. Ama o tamamen çıldırmıştı bayan diye şakıyor Martin Dawson Sonya'yı kastederek. Sonya yeniden onu yakalamaya çalışıyor. Evet biraz daha istiyor musun? Gülüşmeler oluyor. Emma tekrar konuşmaya başlıyor. Yeter. Sizin bir ekip olmanız gerekir. Bir çete değil. Biliyorsunuz dışarıda bu işi kıvıramayacağınızı düşünen insanlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu beceremeyeceğinizi düşünüyorlar. Sizin için çok karmaşık olduğunu düşünüyorlar. Charles Dickens bu, Emma, diyorlar. Onlar o kadar parlak değil. Birlikte çalışma disiplinleri yok. Oliver'ı beceremezler. Onlara daha kolay bir şey ver. Kim söyledi bunu bayan? Diyor Samir. Söyleyenin arabasını anahtarla çizmeye hazır bir tavırla. Kimin söylediği önemli değil. Düşündükleri bu. Ve belki de haklılar. Belki bütün işi iptal etmeliyiz. Bir an için fazla ileri gidip gitmediğini düşünüyor ama gençliği yüksek bir oyun için iştahlandırmak zor bir iş. Ve Bonnie'li silindir şapkalı güruhtan protesto nidaları yükseliyor. Emma'nın numara yaptığını bilseler de söz konusu Riziko'dan etkileniyorlar. Etkiyi artırmak için duraklıyor Emma. Şimdi Sonya, Martin ve ben ufak bir konuşma yapacağız. Sizin de hazırlıklarınızı tamamlamanızı istiyorum. Sonra sessizce oturup yaptıklarınızı düşünün. Ondan sonra ne olacağına karar veririz, tamam mı? Tamam mı dedim. Evet bayan. Kavgacıların peşinden dışarı çıkarken soyunma odası sessizliğe bürünüyor. Kapı kapandığı anda yeniden bir gürültü patlıyor. Oliver ve Dodger'la birlikte koridorda ilerliyorlar. Bayan Granger'ın müthiş bir akorsuzlukla koroyu yönettiği spor salonunu geçiyorlar. Koro, Consider Yourself. Kendini düşün. 1960'ların orijinal Oliver müzikali ve aynı adlı filmden bir şarkı. Yıl söylüyor ve Emma bir kez daha kendini neyin içine soktuğunu düşünüyor. Önce Sonya ile konuşuyor. Evet, ne oldu? Akşam ışığı 4D'nin takviyeli büyük pencerelerinden içeri giriyor ve Sonya fen binasının penceresinden dışarıya gözünü dikmiş sıkıntılı bir tavırla duruyor. Biraz atıştık sadece, hepsi bu. Bir sığın kenarında oturuyor, yırtık pırtık okul pantolonundan uzun bacakları sallanıyor. Bir kolunda çiçek aşısının lekesi var. Küçük, güzel suratı adeta Emma'yı günü yakala saçmalığı konusunda uyarmak istercesine sert bir yumruk gibi sıkılmış. Diğer çocuklar Sonya Richards'dan çekiniyorlar ve hatta bazen Emma da kendi yemek parası için endişeleniyor. Özür dilemiyorum diye kestirip atıyor öfkeyle Sonya. Peki neden? Ve lütfen bana o başlattı deme. Yüzü öfkeyle parlıyor ama o başlattı. Sonya. O dedi ki. Kendini susturuyor. Ne dedi Sonya? Sonya bir takım masallar uydurmanın onursuzluk olacağını hesaplıyor. Rolümü iyi oynadığımı, çünkü aslında rol yapmadığımı, gerçek hayatımda da bir köylü olduğumu söyledi. Bir köylü? Evet. Martin'in söylediği bu mu? Evet öyle dedi. Ben de ona vurdum. Pekala. Emma içini çekip yere bakıyor. Söylenecek bir şey, birinin söylediği hiçbir şeyin senin insanları dövmene bahane olmayacağıdır. Sonya Richards, onun projesi. Projeler olmaması gerektiğini biliyor ama Sonya gerçekten çok zeki. Sınıfın en zekisi, bazen saldırganlaşsa da kırgınlığı ve yaralanmış onurun incecik bir figürü. Ama o küçük bir kalleş bayan. Sonya, lütfen yapma derken bir yanıyla Sonya'nın Martin Dawson hakkında doğru bir tespit yaptığını düşünüyor. Martin bütün çocuklara, öğretmenlere sanki onlarla birlikte olmaya lütfeden bir misyoner edasıyla yaklaşıyor. Geçen akşamki giysili provada Where is Love? Aşk Nerede? 1960'ların orijinal Oliver müzikali ve aynı adlı filmden bir şarkı. Şarkısı sırasında tiz notalara böbrek taşı döker gibi ıkınarak söylerken gerçek gözyaşlarıyla ağlamıştı. Eğer söylediği buysa, bu bayan, onunla konuşup anlayacağım ama gerçekten bunu söylediyse onun ne kadar cahil, senin de meseleyi böyle büyüttüğün için ne kadar kaçık olduğunu ortaya çıkacak. Kaçık sözü üzerinde bocalıyor. Bir ilkli Moore kelimesi. Biraz daha sokak diliyle konuş diyor kendi kendine. Ama bu meseleyi çözemezsek gösteriyi gerçekleştiremeyiz gerçekten. Sonya'nın yüzü tekrar geriliyor ve Emma ağlayabileceğinden endişe ederek irkiliyor. Bunu yapmazsınız. Yapmak zorunda kalabilirim. Bayan, gösteri yapamayız Sonya. Yapabiliriz. Nasıl? Martin, kim satın alacak derken onu kahpece tokatlayarak mı? Sonya kendine engel olamayıp gülümsüyor. Sen akıllı kızsın. Sonya, çok çok zekisin ama insanlar bu tuzakları senin için hazırlarlar. Onlardan geçmelisin. Sonya iç çekiyor. Yüzünü toparlıyor ve fen binasının küçük dikdörtgeninden görünen yeşilliğe bakıyor. Çok başarılı olabilirsin. Sadece oyunda değil, sınıfta da. Bu dönemki çalışman gerçekten akıl, duygusallık ve düşünce yüklü. Bu sözlerle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sonya burnunu çekerek somurtuyor. Gelecek dönem daha da iyi olabilirsin ama öfkeni kontrol etmelisin. Sonya, insanlar bundan daha iyi olabileceğini göstermelisin. Bir başka konuşma daha ve Emma bazen buna benzer konuşmalarla çok fazla enerji harcadığını düşünüyor. Konuşmasının etkileyici olduğunu umuyordu ama Sonya'nın bakışları şimdi Emma'nın omuzları üzerinden sınıf kapısına çevriliyor. Sonya, beni dinliyor musun? 14. ayrımın sonu, sayfa 213.